Ayrım 16.
Alan, Janeway'den kendisi analiz görürken geliştirmiş bunu. Alan öleli 3 yıl oluyor. Bilirsiniz asla güvenmemişimdir Alan'a. Elinde kanıt yok ama ondaki kadın düşmanlığı, o zübbelik, taktığı papyonlar, eşcinsel ahbapları, Castro'da kat alması, bütün hayatını opera tarafında kurması. Konuyu dağıtmayalım Jacob diye araya girdi John Weldon. Burada Alan Janeway'in cinsel tercihini görüşmüyoruz. Ne de Setinkini. Bu konuda çok dikkatli olmak zorundayız. Bugünün dünyasında bir üyemize sırf adam eşcinsel dediği ihraç ettiğimizin ya da görevinden aldığımızın düşünülmesi tam bir politik facia olur. Adam ya da kadın eşcinseldi diye dedi Olive. John sabırsızlıkla başını sallayarak onayladı ve sözüne devam etti. Hatta aslında mesele Seth'in iddia olunduğu gibi hastalarıyla uygunsuz cinsel davranışlara girmiş olması da değil. Daha konuşmadık bu mevzuyu. Eskiden Seth'in hastası olan iki kişiye bakmış terapistler onun hastalarına karşı uygunsuz cinsel davranışlarda bulunduğunu bildiriyor. Ama şimdilik her iki hasta da şikayetçi olmayı kabul etmiş değil. Kadınlardan biri bunun ona kalıcı olarak zarar verdiğine inanmıyor. Diğeri ise bu olayın evliliğine sinsi ve yıkıcı bir ikiyüzlülük soktuğu kanısında ama ya aktarım sürecinde Seth'e sapkınca bir bağlılık geliştirmiş ya da adının çıkmasından çekiniyor ki o da şikayetçi olmayı reddetti. Ben Marshall'a katılıyorum. Yapmamız gereken tek bir konu üzerinde yoğunlaşmaktır. Ve o da Seth'in psikanaliz kisvesi altında yanlış analizle bağdaşmaz ve tehlikeli yorumlarda bulunmuş olduğudur. Marshall'ın analiz derslerindeki çalışma arkadaşlarından Bert Cantrell, iyi de şu sorunlara bir bakın dedi. Gizlilik meselesini bir düşünün. Seth iftira ettiğimizi ileri sürerek dava açabilir hakkımızda. Peki ya görevi kötüye kullanma ne olacak? Eski hastalarından biri görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Seth'i dava ederse diğer hastaların enstitümüzden hatta ulusal enstitüden büyük paralar koparmaya kalkışmayacağını kim garanti edebilir? Ne de olsa Seth'i destekleyenin, ona önemli bir eğitim görevine getirenin bizler olduğunu rahatlıkla söyleyebileceklerdir. Tehlikeli bir durum bu. Hiç bulaşmamamız en iyisi olur. Marshall rakiplerinin zayıf ve kararsız bir durum arz etmesine bayılmıştı. Karşıtlığı iyice vurgulamak için daha bir özgüvenle konuşmaya başladı. Tam tersine Bert, harekete geçmezsek çok daha kötü duruma düşeriz. Senin hiçbir şey yapmama konusundaki savın tam da harekete geçmek zorunda olduğumuzu gösteriyor. Hem de derhal harekete geçmeli ve bu hasarı onarmak için elimizden geleni yapmalıyız ki kendimizi Seth'ten ayrı bir yere koymuş olalım. Seth'i atıp sonra da hastalarını korumak için hiçbir şey yapmazsak bu Allah'ın cezası Rick Chapton'ın bize karşı dava açmak ya da en azından bir Times muhabirini üstümüze salmak için hiç vakit kaybetmeyeceğinden eminim. Marshall haklı dedi Olin. Kendisi çoğu zaman enstitünün vicdanı vazifesini gördü. Şayet uyguladığımız tedavi yöntemlerinin önemli bir etki gücü olduğuna ve psikanalizde yanlış bir uygulamanın, çılgınca analizlerin büyük zarara yol açabileceğine inanıyorsak ki inanıyoruz, söylediğimize göre davranmaktan başka seçeneğimiz olmaz. Seth'in eski hastalarına bir dizi telafi edici psikoterapi uygulamak durumundayız. Söylemesi kolay dedi Jacob. Yeryüzünde hiçbir güç Seth'i eski hastalarının isimlerini vermeye ikna edemez. Buna gerek yok dedi Marshall. Bence uygulamamız gereken yöntem şu. Gazetelere ilan vererek son birkaç yıldır onun hastası olmuş kişilere en azından erkek hastalarına çağrıda bulunuruz. Sonra bir tebessümle ekledi. Tabii kadınlara farklı bir muamele uyguladığını varsayıyoruz. Marshall'ın kinayeli sözleri üzerine bütün dinleyenlerin suratına bir tebessüm yayıldı. Gerçi Seth'in kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiğini yıllardır hepsi bilirdi ama sonunda bunu alenen telaffuz edilmesi çok rahatlatıcı olmuştu. Çekicini kürsüye indiren John Weldon o halde mutabık mıyız diye sordu. Seth'in hastalarına telafi edici tedavi uygulamaya çalışmamız gerektiğini herkes onaylıyor mu? Ben onaylıyorum dedi Harvey. Oy birliğiyle karar alınmasının ardından Weldon Marshall'a döndü. Bu girişimin sorumluluğunu üstlenmek ister misin? Bir plan yapıp yönetici komiteyle görüşeceksin o kadar. Gayet tabii John dedi Marshall. Bir gecede yıldızının bu kadar yükseklerde parlamaya başlaması karşısında duyduğu sevinci ve hayreti güçlükle zapt ediyordu. Ayrıca attığımız her adım uluslararası psikanaliz birliğiyle görüşerek onların da onayını alırım. Zaten bu hafta başka bir konu için birliğin sekreteri Ray Wellington'la görüşecektim. 8. Saat sabahın 4.30. San Francisco körfezine bakan burnun yüksek bir yerine kurulu ev dışında bütün Tibur'un karanlığa gömülmüş. Abidevi Golden Gate'in ışıkları süt beyazı sesin içinde kaybolmuş. Ama şehrin silüeti uzaktan büyük zarafetiyle ışıldıyor. Bir masanın etrafına toplanmış 8 yorgun adamın ne köprü umurunda ne sis ne silüet. Hepsi de gözünü ellerindeki iskambil kağıtlarına dikmiş. Zar ve iskambil kağıdı desenleriyle süslü, kalın kalın pantolon askıları takmış olan kırmızı suratlı iri kıyım Len bildirdi. Son el, seçme sırası dağıtanındı. Ve Len de majör, minör, 7 kağıt istedi. İlk 2 kağıt kapalı, 4'ü açık, sonuncu yine kapalı. Potu 2 kişi paylaşacaktı. Eli en yüksek ve en düşük olanlar. Carol'ın hukuk bürosundaki çalışma arkadaşlarından Norma ile evli olan Shelley, o gece, aslında son 5 aydır her gece, en çok kaybeden kişiydi. Ama yine de büyük bir hevesle aldığı kağıtlarını. Yakışıklı, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Mahzun gözleri, iflah olmaz bir iyimserliği vardı. Ve sırt ağrılarından muzdaripti. Elindeki ilk 2 kağıda bakmadan önce kalkıp beline sardığı buz torbasını düzeltti. Gençliğinde profesyonel tenis oyuncusu olarak turnuvalara katılırdı. Şişmiş omur disklerinden yükselen şiddetli itirazlara rağmen şimdi bile hemen her gün tenis oynuyordu. Birbiri üstüne binmiş 2 kağıdı aldı. Karo as. Fena değil. İkinci kağıdı usulca açtı. Karo ikiliz. Karo ası ve ikiliz. Tam da onu kurtaracak kağıtlardı bunlar. Bu kadar berbat kağıt geldikten sonra olabilir miydi böyle bir şey? Sherry kağıtları önüne koydu ama birkaç saniye geçmişti ki açıp tekrar bakma isteğine karşı duramadı. Öteki oyuncuların kendisini seyretmekte olduğunun farkında değildi. Kağıtlara ikinci kez böyle aşkla bakması Sherry'nin farkında olmadan yaptığı çeşitli renk verme hareketlerinden biriydi. Böyle ufak düşüncesizlikleriyle hemen belli ederdi elini. Arkasından gelen iki açık kağıt da onlar kadar iyiydi. Önce karo beşlisi, arkasından karo dörtlüsü. Ey güzel Allah'ım, 1 milyon dolarlık bir el. Şeyle az kalsın kalkıp dibi dibi dibi da daba daba daba da yaşasın hayat ne güzel diye haykırmaya başlayacaktı. Karo birlisi, ikilisi, dörtlüsü ve beşlisi. Ölürüm ben bu elebe. Şeytanın bacağını kırmıştı işte. Biliyordu. Pes etmez de sebat gösterirse bunun olacağını biliyordu. Ve Allah da biliyordu ki pes etmemişti. 3 kağıt daha geliyordu şimdi. Ve aslı floş yapmak için sadece bir karo lazımdı. Şeli. Yahut karo üçlüsü gelirse düz floş yapabilirdi. Masadaki potun yüksek yarısını götürürdü işte o zaman. Hem hangi minör kağıt gelse bir üçlü, altılı hatta yedili potun düşük yarısını alıyordu. Ama olur da bir kere ve bir de minör kağıt bulursa potun hem yüksek hem düşük yarısı. Yani paranın tümü onundu. Bu el çok iyi gelecekti ona ama tam anlamıyla da kurtarmıyordu. 12 bin dolar içerideydi Shelley. Shelley'e doğru dürüst el geldiği ender zamanlarda çocuklar çoğunlukla birbiri peşi sıra oyundan çıkıyordu. Talihsizlik işte. Acaba belki de renk vermek göçertiyordu onu. Oyuncular onun heyecanını fark ettiler mi? Sessizce masadaki parayı saymakta, kağıtlarını daha bir sıkı tutmakta olduğunu, her zamankinden daha çabuk el arttırdığını, serin serin el arttırsın diye konuşan oyuncunun yüzüne bakmaktan kaçındığını, aslında düşükten giderken yüksek elleri inceliyormuş ayaklarındaki acımsı kamuflaj çabalarını gördüler mi? Hepsi birden oyundan çekilirdi. Ama bu kez oyundan çıkan olmadı. Herkes büyülenmiş gibi bakıyordu kendi elindeki kağıtlara. Gerçi son el için alışılmışın dışında bir durum değildi bu. Çocuklar o kadar çok seviyorlardı ki oyunu. Son elin son damlasına kadar oynama adetindeydiler. Ortada muazzam bir para olacaktı öyleyse. Shelley parayı mümkün olduğunca arttırmak için 3. kağıt üzerine konuşmaya başladı. 4. kağıtta 100 dolar dedi. İlk turda limit 25 dolardı. Bir sonrakinde 100. Son 2 turda ise 200. Ve Len yükseltince birden yerinden sıçradı. Len'in önünde pek bir şey görünmüyordu. 2 maça, 1 ikili ve 1 papaz. Len'in elinde en çok bir papazlı maça floş çıkardı. Maça ası Harry'nin önündeydi. Arttırmaya devam et, Len diye dua etti Shelley. Ne olur arttırmaya devam et. Allah o papazlı floşu sana bağışlasın. Avcuma düş de aslı karo floşum canını okusun onun. Shelley de yükseltince 7 oyuncunun 7'si birden oyuna girdi. 7'si birden. Olacak şey değil. Shelley'nin kalbi daha hızlı çarpmaya başlamıştı. Ulan ne servet kazanacaktı şimdi be. Ey Allah'ım ne güzel şeydi yaşamak. Ey Allah'ım ne güzel oyundu bu poker. Shelley'nin 5. kağıdı düş kırıklığı yarattı. İşe yaramaz bir kupa valiz. Ama 2 kağıt daha alacaktı. Eli için karar verme zamanı. Telaşla masaya bakınıp kağıtları saymaya çalıştı. Kendi elinde 4 karo vardı. 3 tane de masada. Demek 13 karodan 7'si dışarıdaydı. O halde 6 karo kalıyordu. Floşu alma şansı büyük. Sonra bir de minör kağıtlar vardı. Çok azdı masadaki minör kağıtlar. Destede bol bol minör olması gerekiyordu. Ve Shelley daha 2 kağıt alacaktı. Shelley'nin başı dönüyordu. Doğru dürüst hesap yapamayacak kadar karışıktı durum ama şansı muhteşem görünmekteydi. Her şey onun lehine. Başlarım kağıt sayma işini. Bu elde ne olursa olsun hepsini açacaktı işte. Oyuna 7 oyuncu da katıldığına göre ortaya para koyan herkesten 3,5 dolar alacaktı demek ki. Hem ortadaki paranın tamamını alma şansı da büyüktü. 1'e 7 ediyordu bu. Şimdi gelen kağıt kupa asıydı. Shelley'nin vücudu seyirdi. Bir çift as pek işe yaramazdı. Endişelenmeye başlamıştı. Her şey son kağıda bağlıydı. Yine de son turda sadece bir karo ve sadece 2 minör kağıt dönmüştü. Şansı hala çok yüksekti Shelley'nin. En büyüğe oynadı. 200 dolar. Hem Len hem de Bill yükselttiler. Oyunda en çok 3 kere el yükseltilebiliyordu. Shelly 3. kez yükseltti. 6 oyuncu katıldı. Shelly diğerlerinin eline baktı. Kimse de kayda değer bir şey görünmüyordu. Koca masada sadece 2 küçük per vardı. Ne demeye hepsi de giriyordu peki oyuna? Yoksa bazı küçük boktan sürprizler mi olacaktı? Shelly çaktırmadan ortadaki parayı saymaya çalıştı yine. Muazzam. Muhtemelen 7.000'den fazla. Üstelik bir tur daha vardı el söylemek için. 7. ve son kağıt kapalı dağıtıldı. Shelly 3 kapalı kağıdını aldı. İyice karıştırdı ve sonra usulca açıverdi. Babasının böyle yaptığını binlerce kez görmüştü. Sinekası, hassiktir. Gelebilecek en kötü kağıt. Sen 4 küçük karayla işe başla, sonra 3 hasta bitir. Hiçbir işe yaramazdı bunlar. Ondan da beter. Çünkü Shelly büyük ihtimalle kazanamıyordu. Ama eli de oyundan çıkılamayacak kadar iyiydi. Amma boktan el gelmiş be. Kapana kısılmıştı Shelly. Oyunda kalmak zorundaydı. Sağına soluna bakındı. Len, Arnie ve Willy giriyor, arttırıyor, tekrar arttırıyor, sonra bir daha arttırıyorlardı. Ted ile Harry oyundan çıktılar. 800 doları vardı. Girse miydi oyuna? 5 oyuncu giriyordu. Kazanma şansı sıfırdı. İçlerinden birinde 3 asın üstüne çıkacak bir el olmaması imkansız gibi bir şeydi. Ama daha hiç yüksek el gözükmüyordu. Belki canım, belki diye düşündü Shelly. Belki diğer 4 oyuncunun 4'ü de düşükten gidiyordu. Len bir üçlü pere açmıştı. Belki döpere veya üçlüye gitmeye çalışıyordu. Hep böyle yaptığı bilinirdi. Yo, uyan, uyan hayalci. Şu 800 doları kurtar bari. 3 hasta kazanma şansın yok. Anlaşılan saklı kalmış floşlar ya da beşli seriler var. Olması lazım. Ne demeye oyuna girip duruyor bunlar? Ne kadardı ki ortadaki para? En az 12 bin dolar. Belki daha fazla. Eve, Norma'ya bir kahraman olarak dönebilirdi oyun. Peki ya şimdi oyundan çıkarsa? O zaman da bir bakmış 3 ası kazanıyor. Allah'ım böyle bir ödleklik ettiği için asla bağışlayamaz kendini. Bir daha kendine gelemez. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yok işte başka şansı. Geri dönemeyecek kadar battı artık. Shelly 800 dolarıyla oyuna girdi. Akıbet çabuk ve merhametli bir şekilde geldi. Len papazlı floş çıkardı ve Shelly'nin 3 ası elinde patladı. Aslında Len'in floşu bile kazanamamıştı. Arnie'de tamamen saklı kalmış bir full vardı. Demek son kağıtla tamamlamıştı bunu. Siktir ya. Shelly gördü ki karo floşu tamamlasa bile kaybediyormuş. Hatta üçlü ya da dörtlüyü bulsa bile düşük eli kazanamıyormuş. Bill manyak bir düşük eli açmıştı. 5, 4, 3, 2, az. Shelly bir an ağlayacak gibi oldu. Ama hemen kocaman tebessümüyle ışıldayarak dedi ki söyleyin şimdi 2000 dolara değmez miydi bu eğlence? Herkes fişlerini sayıp Len'le hesaplaştı. 2 haftada bir poker oynar sırayla içlerinden birinin evinde toplanırlardı. Kasa vazifesi gören ev sahibi gecenin sonunda bütün hesapları kapatırdı. Shelly 14.300 dolar içerideydi. Ancak birkaç günlük çek yazabileceğini özür dilercesine açıkladı. 100 dolarlık banknotlardan meydana gelmiş inanılmaz bir yığını toparlamakta olan Len boşver Shelly dedi hallederiz. Sen çeki bir dahaki oyuna getir. Böyleydi bu oyun. Aralarında öyle güçlü bir güven duygusu gelişmişti ki bir sel felaketi ya da deprem olsa pokere telefonla devam edebileceklerini söylerlerdi. Yo yo sorun yok diye kayıtsız bir sesle cevapladı Shelly. Yanlış defteri almışım yanıma. Bu hesaba para aktarmam gerekiyor da şimdi. Ama bir sorunu vardı Shelly'nin. Hem de büyük bir sorunu. Banka hesabında 4.000 dolar kalmıştı. Oysa onun 14.000 dolar borcu vardı. Ve olur da Norma ne kadar kaybettiğini öğrenirse evliliği sona ererdi. Hayatının son poker oyunu olabilirdi bu. Gitmeden Len'in evinde nostaljik bir havayla turladı. Belki de Len'in evinde yahut çocuklardan herhangi birinin evinde attığı son tur olacaktı bu. Antika bir atlı karıncadan sökülüp merdiven boşluğuna konmuş atlara bakarken yaşlar doldu gözlerine. Ya o kao kerestesinden yapılmış cilalı devasa yemek masası. Tarih öncesi zamanlardan sonsuzluğa dek dondurulmuş balıkların izlerini taşıyan 1.80 metrekarelik o kum taşı bloğu. 7 saat önce aynı masada sıcak füme etli, dilli ve pastırmalı sandviçlerden oluşan bir ziyafetle başlamıştı gece. Len sandviçleri üst üste yerleştirmiş, etrafını da turşu, lahana ve ekşi kremalı patates salatasıyla bezemişti. Hepsi de o akşam için New York'taki Carnegie şarküterisinden özel olarak uçakla getirtilmişti. Sıkı yer, sıkı ağırlardı Len. Sonra tam donanımlı özel jimnastik salonundaki koşu bandı ve egzersiz bisikletinde kilolarının hepsini, daha doğrusu çoğunu atardı. Shelly salona dönüp diğer çocukların yanına gitti. Hepsi toplaşmış, Len'in Londra'daki bir müzayedede aldığı eski bir tabloyu hayran hayran seyrediyordu. Tablonun ressamını bilemeyen ve cehaletini göstermekten çekinen Shelly hiç sesini çıkarmadı. Sanat Shelly'nin kendini dışlanmış hissettiği çok sayıda konudan bir tanesiydi sadece. Daha başkaları da vardı. Şarap. Poker arkadaşlarından bazılarının evinde bir lokantanınki kadar büyük mahzenler bulunuyordu. Ve sık sık hep birlikte şarap müzayedelerine giderlerdi. Opera, bale, gezi tekneleri, 3 yıldızlı Paris lokantaları, kumarhanelerdeki bahis limitleri bunların hepsi de Shelly'nin boyundan büyük mevzulardı. Oyuncuların her birini iyice inceledi. Sanki hepsini de silinmeyecek şekilde hafızasına nakşetmek ister gibiydi. Biliyordu ki hayatının güzel günleriydi bunlar ve ileride bir gün gelecek, her gülümseyen yüzü tek tek zihninde canlandırmak isteyecekti. Kim bilir, belki bir tarafına inme indikten sonra bir sonbahar günü huzur evinin bahçesinde dizlerinde rengi solmuş bir battaniye ile çimenlerin üzerine oturmuş, etrafında kuru yapraklar uçuşurken içlerinden biri Jim'di. Arkadaşlarının taktığı adla Demirdük ya da bazen Cebeli Tarık Kayası. Kocaman elleri ve güçlü bir çenesi vardı Jim'in. Öf be, ne sıkı adamdı. Kimse oyunda Jim'e blöf yapmaya cesaret edemezdi. Kimse. Sonra Vince, dev bir adam. Veya bazen de. Bazen de değil. Sağlık ve kilo verme merkezleriyle ilişkisi yoyo topu gibiydi. Her zaman ya bunlardan birine gidiyordu. Birkaç keresinde sabah randevusunu kaçırmamak niyetiyle oyun masasında sabahlamış, her seferinde de randevuyu kırmıştı. Ya da incecik, pırıl pırıl olmuş, bunlardan birinden geliyordu. Böyle zamanlarda yanında diyet şeftali suyu, elma ve yağsız kurabiyeler getirirdi. Oyun için onun evinde toplandıklarında çoğunlukla enfes büfeler hazırlanırdı. Karısı İtalyan mutfağında çok ustaydı ama bir zayıflama merkezinden çıktıktan sonraki ilk iki ayda ikram ettiği yiyecekler berbat olurdu. Fırında pişmiş mısır cipsi, çiğ havuç ve mantar, susam yağı koyulmadan yapılmış Çin usulü tavuk salatası, çoğu yemeğini yiyip öyle giderdi. Ağır yiyecekleri seviyordu onlar. Sofra ne kadar zengin olursa o kadar iyiydi. Sonra Dave'i düşündü Shelley. Saçları döküldükçe dökülen, sakallı bir psikiyatristti o da. Ve gözleri ileri derecede bozuktu. Toplandıkları evde koca koca rakamları ve resimleri olan iskambil kağıtlarından yoksa çıldırırdı. Hemen dışarı fırlar, sağa solu göçük dolu, parlak kırmızı Honda Civic'ini cayır cayır bağırtarak iskambil kağıdı bulabileceği en yakın dükkanda alırdı solu. Kolay iş değildi bu. Ne de olsa bazıları uzak, en uzak uydu kentlerde oturuyorlardı. Dave'in kendisine uygun kağıt bulundurulması konusundaki ısrarı çocukları en çok eğlendiren konulardan biriydi. O kadar kötü bir oyuncuydu ki, elini o kadar bariz bir şekilde belli ederdi ki, çocukların çoğu elini hiç görmese daha iyi diye düşünürdü. İşin en komik tarafı da Dave'in iyi bir poker oyuncusu olduğuna ciddi olarak inanmasıydı. Öte yandan Dave, her nasılsa çoğunlukla iyi durumda bitirirdi oyunu. İşte salı gecesi oyunlarının esrarı da buradaydı. Nasıl oluyor da Dave bu oyunda donuna kadar kaybetmiyordu? Bir psikiyatristin kendi benliğine masadaki herkesten daha yabancı olması sonu gelmez bir eğlence kaynağıydı. Ya da en azından bir zamanlar böyleydi. Yavaş yavaş toparlanıyordu artık Dave. Öyle kendini beğenmiş, kıçımın kenarı entelektüel ayaklarını bırakmıştı. Uzadıkça uzayan anlaşılmaz laflar etmeyi de bırakmıştı. Neydi ya onlar öyle? Paradoksal bir el yahut ambivalans strateji. Bir de beş benzemez yerine serebovaküsler kolaps diyordu. Hele o ikram ettiği yiyecekler. Sushi, kavun, soğuk meyve çorbası, kabak turşusu. Vince'inkilerden de beterdi. Kimse bir lokma koyamıyordu ağzına. Yine de dev ancak bir sene sonra meseleyi çakmıştı. Üstelik pastırmalı börek, çikolatalı pasta ve cheesecake tarifleri içeren imzasız fakslar almaya başladıktan sonra. Epey ilerleme kaydetti ama diye düşündü Shelley. Gerçek bir insan gibi davranıyor artık. Kendisine verdiğimiz hizmetlere karşılık vizite ücreti almalıydık ondan. Ama çocuklar elinden tutmuştu adamın. Ernie yarış atlarından birinin %5 hissesini dev'e satmıştı. İdmanlara ve yarışlara götürmüştü onu. Altılı ganyan oynamasını, idmanları izleyerek atlar hakkında fikir sahibi olmasını öğretmişti. Harry ise profesyonel basketbol alemiyle tanıştırmıştı Dave'i. İlk tanıştıklarında Dave, pivotu libero'dan ya da sağ bekten ayırt edemiyordu. 40 yaşına kadar hangi dünyada yaşamıştı bu adam? Oysa şimdi Dave'in şarap kırmızısı bir alfası vardı. Sezon maçlarında basketbol biletlerini Ted'le, hokey biletlerini ise Len'le paylaşıyor. Diğer çocuklarla birlikte Arne'nin Vegas'taki müşterek bahisçisinde oynuyordu. Üstelik Vince ve Harry ile birlikte Streisand'ın Vegas konserine gitmek için neredeyse $1000 ödemişti. Shelley kafasında o şapşal Sherlock Holmes şapkasıyla kapıya doğru ilerleyen Arne'yi izledi. Oyun oynarken mutlaka şapka takardı Arne. Ve ne olur da kazanırsa bir daha kaybedene kadar çıkarmazdı o şapkayı. Kaybedince hemen gidip başka bir şapka alırdı. Şu boktan Sherlock Holmes şapkası neredeyse $40,000 kazandırmıştı herife. Arne ısmarlama yaptırdı Porsche'una atlayıp tam 2,5 saatlik yolu kat ederek geliyordu oyuna. Birkaç yıl önce Los Angeles'taki cep telefonu şirketini bir yıl süreyle bizzat yönetmek üzere oraya taşınmış ve bir dişçisiyle randevuları bir de oyun için düzenli olarak gelip gitmişti. Çocuklar jest olsun diye kasadan ödemişlerdi o uçak biletini. Arne'nin dişçisi Jack de birkaç oyuna katılmıştı. Çok fazla kaybedene kadar Jack berbat bir oyuncuydu ama müthiş şık giyinirdi. Bir keresinde Len, Jack'in metalik iplikle dikilmiş kovboy gömleğine tutulmuş ve bir elde gömleğe karşılık $200 koymuştu. Jack kaybetti. Len'in beşli seri floşu karşısında. Full dam vardı elinde. Len eve gömleğiyle gitmesine izin verdi ama ertesi sabah gidip aldı gömleği. Jack'in son oyunu olmuştu. Ondan sonra Len bir yıl boyunca her oyuna sırtında Jack'in gömleğiyle geldi. En iyi zamanlarda bile Shelley grubun en parasızıydı. Diğerlerinin onda bir kadar filan parası oluyordu ancak. Belki daha da az. Hele şimdi Silikon Vadisi'nde durgunluk baş gösterdiğine göre pek iyi bir dönem geçirdiği söylenemezdi. 5 ay önce Digilog Mikrosistem anonim şirketi battığından beri işsizdi. Başlarda beyin avcılarına başvurmuş ve her gün iş ilanlarına bakmıştı Norma. Avukatlık ücreti olarak saatte $200 alıyordu. Evi rahatlıkla geçindiriyorlardı. Çok iyi paraydı bu. Ama Norma bu kadar çok kazanınca da Shelley saati $20-25 bir işi kabul etmeye utanıyordu. Beklentileri çok yüksek olduğu için sonunda kimse onu görüşmeye bile çağırmaz oldu. Ve Shelley evi karısının geçindirmesi düşüncesine yavaş yavaş ısındı. Yok, para kazanma konusunda yetenekli biri değildi Shelley. Aileden geliyordu bu. O daha delikanlıyken babası 3-5 kuruş biriktirerek sermaye yapabilmek için iki sefer senelerce uğraşıp didinmişti. Sonra ikisini de batırdı. İlkini Washington DC'de Pearl Harbor'dan 2 hafta önce Japon lokantası açarak batırdı. Ondan 10 yıl sonra da ikincisiyle Edsel bayiliğini aldı. Shelley de aile geleneğini sürdürüyordu. Amerikan Yüksekokul Ligi'nde tenis oyuncusuydu ama 3 yıl boyunca gezici profesyonel ünvanlarda ancak 3 maç kazanabilmişti. Yakışıklıydı, iyi oynuyordu. Seyirciler bayılıyordu ona. İlk servis kıran hep o olurdu ama rakibini yenemiyordu işte. Belki de fazla nazik bir oğlandı. Belki damarına basacak bir rakibe ihtiyacı vardı. Profesyonel turnuvaları bıraktıktan sonra kendisine kalan mütevazı mirası Santa Cruz yakınlarında bir tenis kulübüne yatırdı. Bütün o vadiyi yutuveren 89 depreminden bir ay önce. Sigortadan gelen az bir parayla Pan Am Airlines'ın hisselerinden aldı. Tam da şirket batmadan kısa bir süre önce.